Ayrım 12 sayfa 136, kayıp yaz 2015, Altan Öymen. AB yolundaki yıllar. Burada AKP'nin 2002 ile 2006 yılları arasındaki ilk iktidar dönemi, daha sonraki dönemleriyle karşılaştırılırsa o 4 yıl AKP'nin altın yılları sayılabilir. Örneklerini verdik. AKP'nin yöneticileri o 4 yılda ekonomik alanda devraldıkları istikrar politikasını sürdürdüler. İç politikada klasik seçmenlerin dışında liberal çevrelerin de desteğini kazandılar. Dış politikada herkesle dostluk hedefine yöneldiler ve 2005'in Ekim'inde Avrupa Birliği sürecinde katılımcı, müzakereci durumuna geldikten sonra da AB'nin gerek hukuk, gerek ekonomi alanındaki kriterlerine uymaya devam ettiler. Gerçi o yıllarda da iktidarın laiklikle ilgili tartışmalardaki tutumu iç politikada gerginliklere yol açıyordu. Ama bunlar tartışmaların taraflarınca fazla büyütülmüyordu. Uzlaşma yolları aranabiliyordu. Kısacası 2002-2006 yılları arasında hem de Türkiye'nin kazanımları sorunlarından daha fazla görünüyordu. Buraya Yeni Şafak'ın 5 Ekim 2015 tarihli nüshasının birinci sayfası alınmış. En tepede Müslüman Avrupalı, dünya 70 milyon nüfuslu Müslüman kimliğiyle AB ailesine katılarak yarının rotasını çizen Türkiye'nin başarısını kutluyor diyor. Hemen altında krizi çözen telefonlar ve Yeni Şafak, imtiyazlı galip, onlar da çok istedi. Altyazı şöyle. İktidar gazeteleri 3 Ekim 2005 tarihli kararı Yeni Şafak'ın manşetteki ifadelerine göre bir Ramazan coşkusuyla kutladı. Bu sonucun Türkiye'nin hem Müslüman hem de Avrupalı olduğunu gösterdiğini belirtti. Yeni Şafak'ın manşetteki cümlesinde dünyanın o sonuçla ilgili tutumu şöyle özetlendi. Dünya 70 milyon nüfusu ve Müslüman kimliğiyle Avrupa Birliği'ne katılarak yarının rotasını çizen Türkiye'nin başarısını kutluyor. 2006 yılının başlangıcında Türkiye'deki o iyimser hava devam ediyordu. Avrupa Birliği ile müzakereler aşamasına geçilmesi için 3 Ekim 2005'te Lüksemburg'da varılan anlaşmadan AKP yanlıları gibi muhalefetin büyük kısmı da memnundu. Avrupa Birliği demek demokrasi ve barış açısından Avrupa Birliği hedeflerine yönelmek demekti. 2006'nın yarısına yakını aynı yöndeki gelişmeler içinde geçti. 2006'nın Mayıs ayında ise Türkiye Danıştay cinayetiyle sarsıldı ve bu sayfaya Hürriyet'in o günkü nüshasının birinci sayfası konmuş. Sürpriz tanık 3 kişiler de bağıra bağıra tartışıyorlardı yazıyor. Kaşıya kaşıya demişler. Altyazısı şöyle. 2006'nın Mayıs'ında Türkiye Danıştay'a yapılan saldırıyla sarsıldı. Bir hakimi öldürüp 3 hakimi de yaralayan saldırgan bunu Danıştay'ın türban konusundaki tutumu yüzünden yaptığını söyledi. Danıştay cinayeti 17 Mayıs'ta Ankara'da Danıştay binasına İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat girmiş, toplantı halinde bulunan 2. Daire Başkanı Mustafa Birden ve üyelerine 11 el ateş etmişti. Mustafa Birden, Mustafa Yücel Özbilgin, Ayla Gönenç, Ayfer Özdemir ve tetkik hakimi Ahmet Çobanoğlu yaralanmışlardı. Hastaneye kaldırılan hakimlerden Özbilgin kurtarılamamıştı. Yakalanan saldırgan Alparslan Arslan ilk ifadesinde o saldırıyı Danıştay'ın türbanla ilgili tutumuna karşı yaptığını söylemişti. Saldırıda hayatını kaybeden Mustafa Yücel Özbilgin'in Ankara Kocatepe Camii'ndeki cenazesi olaydı geçti. Cenazeye katılan bazı göstericiler hükümetin dini konularda izlediği politikaları protesto ettiler. Cenaze törenine katılanlar arasında 2002 seçimine kadarki dönemin başbakanı Bülent Ecevit de vardı. Ecevit Kocatepe Camii'ndeki törene hastalığına rağmen katılmıştı. O gece beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Tedavisi uzun sürdü ve başarılı olamadı. Bülent Ecevit 5 Kasım 2006 tarihinde vefat etti. Yine buraya o günkü gazeteden bir fotoğraf konmuş. Danıştay cinayetinde öldürülen Mustafa Yücel Özbilgin'in cenazesinin kalktığı gün Bülent Ecevit rahatsızdı. Ama Ankara'da Kocatepe Camii'ndeki törene katılmaktan geri kalmadı. O gece bir beyin kanaması geçirdi. Uzun süren tedavisi sonuç vermedi ve 5 Kasım 2016 günü vefat etti. Karikatür sanatçısı Ercan Akyol, milliyetteki çizgileriyle Ecevit'i siyasi hayatının simgesi haline gelen güvercinin gözyaşını çizerek uğurladı. laiklik tartışmaları. Danıştay saldırısı sonrasında türban konusundaki tartışmalar yeniden alevlendi. Onlara ek olarak Atatürk devrimleriyle ilgili tartışmalar başladı. Bazı AKP'li belediyelerin yayımladığı kitaplarda konuyla ilgili anlatımlar, laikliğin önemine inanan kesimlerde tepkiler uyandırıyordu. Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve o yöndeki diğer sivil toplum kuruluşları, iktidarın tutumunun laiklik karşısındaki eğilimleri teşvik edici olduğunu belirtiyorlardı. Danıştay saldırısıyla ilgili soruşturmanın tamamlanmasından sonra mahkemeye sunulan iddianamede sanık Alparslan Arslan, Süleyman Esen ve Şeyh Salih Kunter'in saldırıyı birlikte düzenledikleri ve ilgililere kendi deyimleriyle ders vermeyi amaçladıkları bildiriliyordu. 28 Ağustos 2006'da emekliliği gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'ün yerine Orgeneral Yaşar Büyükanıt atandı. Yeni Genelkurmay Başkanı ile iktidar mensupları arasında bazı konularda gerginlikler ortaya çıktı. Bunlardan biri Başbakan Erdoğan'ın 4 Eylül'de bir TOKİ ev dağıtım töreninde acısını ifade eden bir vatandaşa "askerlik herhalde yan gelip yatma yeri değildir" diye bir söz söylemesiydi. O söze karşı basında ve sosyal medyada yoğun tepkiler yer aldı. Askerler laiklik konusundaki duyarlılıklarını belirtmeye devam ediyorlardı. Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlker Başbuğ'un 25 Eylül 2006'da Kara Harp Okulu'nun eğitim yılı açılışında yaptığı konuşma bunun bir örneğiydi. O konuşmasında Başbuğ laikliğin demokrasinin temeli olduğunu ifade ederken sözü cemaatler konusuna getirmiş ve şunları söylemişti. 1950'li yıllardan itibaren bazı marjinal grupların dinsel eğilimlerini kullanarak sermaye biriktirip yatırımlara yönelmesini, dernek ve vakıflar kurarak eğitim ve öğretim alanında ve nihayet siyasal alanda etkin olmaya çalıştıklarını sıkça görmekteyiz. Cemaatler ile 677 sayılı kanunla varlığı yasaklanan tarikatlar devrimlere karşı hareketlerin odağı haline gelmektedirler. Başbakan Erdoğan ise bu görüşe karşı Türkiye'de irtica tehdidi yoktur vurgulamasını sıklaştırıyordu. Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt bir konuşmasında başbakanın o görüşüne şu cevabı verdi. Türkiye'de irtica tehdidi vardır ve bu tehdide karşı her türlü önlem alınmalıdır. Büyükanıt'ın Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki açılış töreninde yaptığı bu konuşma 11 televizyon kanalı tarafından canlı yayınlandı. Büyükanıt'ın 2 Ekim'de yayınlanan bu konuşmasına Başbakan Erdoğan, Londra'ya yaptığı bir dış geziden sonra durumu yumuşatıcı bir cevap verdi. Dedi ki, "Taraflar kim olursa olsun, ister siyasi, ister başka taraf olsun, ülkeyi gelecek yaklaşımlardan kaçınmalıyız. İrtica konusunda endişesi olanlar varsa, onlarla bu konuyu konuşmaya hazırız. Aşırılıkların her türlüsü ülkeye zarar veriyor. İster ikili görüşmeler yoluyla, ister MGK çerçevesinde buna karşı alınacak tedbir ve önlemleri içeren bir paketi hemen hazırlayabiliriz." O tedbir ve önlemlerin hazırlanması daha sonraları da çok konuşuldu. Ama o konuda tüm ilgililerin uzlaşabileceği bir sonuca varılamadı. Demokrasi tartışmaları. Laikliğin yanında demokrasi konusundaki tartışmalar da zaman zaman gündemin ön sıralarına geçiyordu. Taksim'deki 1 Mayıs gösterilerinin polis tarafından engellenmesi, o engellemeye karşı çıkan grupların gözaltına alınması gibi olaylar, başta sendikacılar olmak üzere çeşitli gruplarca protesto ediliyordu. Buna karşı tavır alanlara iktidar yetkililerince verilen cevaplarda protestoları arttırıyordu. Erdoğan'ın bir yurt gezisinde kendisine geçim sıkıntısından şikayet ederken "anamızı ağlıyor" diyen çiftçiyi "ananı da al git" diye yanından uzaklaştırması bir tahammülsüzlük işareti olarak akıllarda kalmıştı. Bunlar da basında eleştiriliyordu. AKP sözcüleri o eleştirilere karşı da ne kadar tahammülsüz olduklarının yeni yeni örneklerini veriyorlardı. Cumhuriyet karikatüristi Musa Kart'ın eğitim işlerinin karmakarışık olduğunu göstermek için Erdoğan'ı bir yumağa dolanmış kediye benzeten karikatürüne karşı davalar açılması ve ilk mahkemenin suç yok kararına rağmen konunun Yargıtay'a taşınması bu durumun örneklerinden sadece biriydi. Evet, bu olumsuz ve kaygı verici gelişmeler de vardı. Fakat toplumun birçok kesiminde bunların geçici olabildiğini düşünme iyimserliği devam ediyordu. Fethullah Gülen'e Türkiye'ye dönüş yolu. 2006'nın Mayıs'ında gazetelerde yer alıp yankılara ve yorumlara yol açan bir başka haber, Amerika'da bulunan Fethullah Gülen'in Türkiye'de yargılandığı davadan beraat etmesiydi. Mahkeme bu kararı savcının görüşünün aksine terörle mücadele yasasındaki değişiklikleri dikkate alarak vermişti. Gazeteler bu gelişmeden sonra Gülen'in artık Türkiye'ye dönmesinin beklendiğini belirtiyorlardı. Türkiye'de Nur Cemaati lideri diye bilinen Fethullah Gülen, 1999 yılından beri ABD'deydi. Oraya gidişinin ve 7 yıldan beri ülkesine dönmeyişinin nedeni, o zamanki Devlet Güvenlik Mahkemesi savcılığınca açılan davaydı. O davada savcılık Gülen'in terörle mücadele kanununun 7. maddesi gereğince 10 yıl ağır hapse mahkum edilmesini istemişti. İşlediği iddia edilen suç, laik devlet yapısını değiştirerek dini kurallara dayalı bir devlet kurmak amacıyla faaliyetlerde bulunmaktı. Fethullah Gülen hakkındaki davanın ilk duruşmalarına katılmayınca hakkında 11 Ağustos 2001 tarihinde gıyabi tutuklama kararı verilmişti. Davaya bakan Ankara Ağır Ceza Mahkemesi ise duruşmalar sonunda davanın kesin hükme bağlanmasını, şartlı salıverme ve cezaların ertelenmesine dair kanun uyarınca ertelemişti. Daha sonra ise 2006 Mayıs'ında mahkemeden beraat kararı çıkmıştı. Gülen'e yakın bir kuruluş olarak bilinen Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın başkanı Harun Tokak karar hakkında şu yorumu yapmıştı. Karar Hoca Efendi Hazretleri'nin dönüşünü hızlandıracak. Fethullah Gülen'le ilgili haberler o sıralarda kamuoyunun belirli kesimlerinde ilgiyle izleniyordu. Bazı gazeteler onun hakkında daha geniş yayınlar yapıyorlardı. Gülen'e ve çevresine gösterilen ilginin nedenlerinin başında Gülen'in okulları diye bilinen ve sadece Türkiye'de değil dünyanın başka ülkelerinde de faaliyet gösteren okullar ve dershaneler vardı. Ayrıca gerek Türkiye'de gerek başka ülkelerde öğrenimlerini ailelerinin oturduğu yerlerden uzaktaki okullarda okumak zorunda kalan çocuklar için düzenlenmiş yurtlar vardı. Gülen ve hakkındaki görüşler. Bütün bu okullar, dershaneler, yurtlar hakkında kamuoyunda oluşan görüşler farklıydı. Gülen'in okullarından ve dershanelerinden özellikle Türkiye dışında bulunanların faydalı olduğunu öne sürenler vardı. O okullar sayesinde Türkçenin dünyanın başka ülkelerinde de öğrenilmekte olduğundan söz ediyorlardı. Dış ülkelerdeki etkinliklerin örnekleri zaten o okullar adına Türkiye'deki büyük salonlarda veya stadyumlarda düzenlenen toplantılarda geniş halk kitlelerine de gösteriliyordu. O etkinliklere hükümet temsilcileri de katılıyordu. Dünyanın çeşitli ülkelerinden getirilen çocuklar Türkçe şarkılar söylüyor, şiirler okuyordu. Şu belliydi, bütün o kuruluşlar ve etkinlikler devletin bir kısım siyasetçileri ve kuruluşları tarafından destekleniyordu. Ancak Gülen okullarının faaliyetine o gerekçelerle olumlu bakanlara karşı o faaliyetin ister Türkiye'de olsun ister başka ülkelerde sakıncalarına ve tehlikelerine işaret edenler de vardı. Onlar da Türkiye'dekiler başta olmak üzere o okullardaki, dershanelerdeki ve yurtlardaki çocuklara verilen eğitimin laiklikle bağdaşmadığını, dolayısıyla çağdaş eğitim ilkelerine aykırı olduğunu vurguluyorlardı. O konuda gazetelerde, televizyonlarda tartışmalar yapılıyordu. Lehte, aleyhte yazılan kitaplar yayımlanıyordu. AKP iktidarının bu tartışmalar karşısında Gülen'in başında olduğu harekete sempatiyle baktığı ve o hareketi açıkça desteklediği görülüyordu. O destek AKP iktidarının başlangıcından beri zaten vardı. Ayrıca AKP iktidarından önceki bazı siyasetçiler de Gülen'in özellikle dış ülkelerdeki eğitim faaliyetlerine en azından hoşgörüyle bakmışlardı. O faaliyet sayesinde başka ülkelerdeki okul çocuklarının Türkçe öğrendiğini belirtmişlerdi. Bunun yıllar sonra dünyanın büyük bir kısmındaki yetişmiş insanlar arasında da birçok Türkçe bilenler bulunmasını sağlayacağını öne sürmüşlerdi. Zaten Gülen okullarının sorumlularının, yöneticilerinin de kurumlarını anlatırken her vesileyle anlattıkları bunlardı. Diyorlardı ki, İngilizce dünyaya nasıl yayıldı? Bizdeki Robert Kolej gibi İngiliz okullarıyla, Amerikan okullarıyla, onların uzantıları olan, öğrenim dili İngilizce olan üniversitelerle. Bizim faaliyetimizin amacı da odur. Türkçenin İngilizce gibi dünyada yaygınlaşması. Çeşitli ülkelerde, özel okullarda okuyup yetişmiş, bazıları iş hayatında, bazıları kamu görevlerinde etkili yerlere gelmiş insanlar arasında Türkçe bilenlerin artması. Bu tabii Türkiye'deki birçok kimsede ilgi uyandıran bir hedef de. Ama bir de o okulların, dershanelerin ve yurtların Türkiye'de olanları vardı. Oraya gidenler Türkçeyi zaten biliyorlar ve o dili Gülen okullarının dışındaki okullarda da geliştirebiliyorlardı. Hal böyleyken devletin Gülen'in okullarına ayrıcalıklı bir muamele uygulamasının anlamı neydi? Devletin yabancı ülkelerde Türkçe öğretilen okullara destek vermesine gelince, o desteğin de belirli kurallarının olması ve aynı durumdaki başka girişimcilere de uygulanması gerekirdi. Bu görüşler de Gülen okullarının durumuna eleştirici gözlerle bakanların görüşleriydi. Ayrıca o görüşlere ek olarak Gülen okullarıyla ve Gülen'in Türkiye'deki ve yurt dışındaki faaliyetlerle ilgili olarak bazı bulgulara dayanan somut iddialar vardı ki bunlar AKP iktidarından önce de ortaya atılmaya başlamıştı. AKP iktidarından sonra ise daha yaygınlaşmışlardı. Bunlar gazetelere yansımaktaydı. Konu hakkında kitaplar yayınlanmaktaydı. O yayınlarda Gülen'in ve kurduğu ekibin devletin kilit noktalarını etkileyecek bir örgütlenme çalışması içinde olduğu öne sürülüyordu. Burada bu kitaplarla ilgili bir fotoğraf var. Altyazısı da şöyle: Fethullah Gülen'le ilgili somut iddialar öteden beri vardı. Bunlar 2000'li yıllarda daha da artmışlardı. O konuda yazı dizileri ve kitaplar da yayımlanıyordu. Yukarıda kapak sayfası görülen kitabını yazdıktan sonra bir suikasta kurban giden yazar Necip Hablemitoğlu'nun Köstebek kitabı onlardan biriydi. Cumhuriyet yazarı Hikmet Çetinkaya da Gülen konusunu hem yazı dizilerinde hem de kitaplarında ele almış, o konudaki gelişmelerin sakıncalarını belirtmişti. Ve burada diğer kitaplar da yer almış. Fethullah Gülen örgütlenmesini anlatan kitaplar 2000'li yıllarda daha da arttı. Biri eski emniyet müdürü Hanefi Avcı'nın Haliç'te yaşayan Simonlarıydı. Biri de Ahmet Şık'ın daha baskıya girmeden el konulan O Kitap, Dokunan Yanar başlıklı kitabı. İki yazar da o kitapları yazmakla suçlanarak tutuklandılar. Ahmet Şık daha sonra gene aynı konuyla ilgili Pusu adlı kitabında yayımladı. Kitapta emniyet teşkilatında Gülenci örgütlenmenin nasıl gerçekleştiğinin ayrıntıları ve belgeleri vardı. O yayınların herkes tarafından görülmesi, incelenmesi mümkündü. O yayınlarda suç işlendiği iddialarının ise devlet yönetimindeki ilgililer tarafından sadece görülmesi değil, ciddiyetle incelenmesi ve soruşturulması gerekirdi. Ayrıca durum 2004 yılının Ağustos ayında Başbakan'ın ve ilgili bakanların katıldığı Milli Güvenlik Kurulu'nda görüşülmüştü. Başbakan Erdoğan ve ilgili bakanlarla birlikte kurulun sivil asker tüm üyelerinin imzaladığı bir Milli Güvenlik Kurulu kararı çıkarılmıştı. O kararda hükümete Fethullah Gülen grubunun faaliyetlerine karşı alınması gereken tedbirler diye nitelenen önlemlerin alınması önerilmişti. Ama iktidarın icraatı arasında o alanda bir faaliyet başlamamıştı. Hatta bunun tam tersine bir tutum giderek devlet politikası haline gelmişti. O tutumun özeti Başbakan'ın yıllar sonraki bir açıklamasında yer alacaktı. Başbakan Erdoğan 24 Kasım 2013 tarihinde diyecekti ki, iktidar gazetelerinden birinin manşetine göre, ''Ne istedilerse evet dedik.'' Yeni Şafak. Bir diğerinin manşetine göre, ''Ne getirdiniz ki geri çevirdim?'' Akşam. Bu konu tabii asıl başbakanın o demecinden sonraki gelişmelerle önemini artıracaktı. Bu konuya gelecek bölümde de değineceğiz ve AKP'nin iktidar yıllarının özetine devam edeceğiz. Not: AKP bir sonraki 2011 seçiminde o sonuçla karşılaşmadı ama 2015 seçiminde karşılaştı. Tek başına iktidar olma imkanını kaybetti, o sonuçtan tekrar seçim yoluyla kurtuldu. Bu sayfaya Milli Güvenlik Kurulu'nun 24 Haziran 2004 tarihinde aldığı kararın fotokopisi konmuş. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül ile kurul üyesi AKP'li bakanların yani Cemil Çiçek, Vecdi Gönül ve Abdülkadir Aksu ve kuvvet komutanlarının imzalarını taşıyan bildiride alınan karar şu şekilde kaleme alınmış. Türkiye'deki nurculuk faaliyetleri ve Fethullah Gülen konusu gündeme gelmiş, yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerine karşı bir eylem planı hazırlanması uygun görülmüş ve bu konudaki tavsiye kararının hükümete bildirilmesine karar verilmiştir. Tayyip Erdoğan'ın Fethullah Gülen hakkında söylediği sözler iki gazetenin başlıklarıyla verilmiş. Yeni Şafak, ne istelerse evet dedik diyor kocaman yazılarla, akşam da ne getirdiniz geri çevirdim. Alt yazısında Erdoğan'ın bir konuşmasında söyledikleri gazetelerde birbirine benzer şekilde yayımlandı. Ama yukarıda da görüldüğü gibi gazete başlıklarına geçirilirken biraz farklı ifadeler kullanıldı. Daha yaygın olarak kullanılan ifade ne istediler de vermedik şeklindeydi. Konuya daha sonra da değineceğiz. 12. ayrımın sonu. Sayfa 148.